Ayrım 16, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 164. Bu düşünceler içinde bir ayağım vagondan dışarı sarkık vaziyette, sırtımı da vagon kapısına dayamış olarak Eskişehir'e kadar geldim. Eskişehir'de de bol miktarda askerimizi indirdiğimiz için burada iki vagonumuzu gara bırakıp yolumuza birleştirilmiş vagonlarla devam etmeye başladık. Artık Rüstem Bey ile aynı vagondaydık. Eskişehir sonrası manzara akşamüstüne doğru daha bir yeşil hal almaya başlamıştı. Anadolu'nun fakirliği gözlerimizin önünden gitmese de çoraklığı Bozüyük'ten sonra azalmaya başladı. Bilecik istikametinin yükseltisinden dolayı bu mevsimde tehlikeli olması münasebetiyle gece gitmek istemeyen makinistin sözünü dinleyerek geceyi Bozüyük'te geçirdik. Gözlerim akşamın kızılca güneşinin batışını kapanan göz kapaklarımla görürken gecenin karanlığını hiç hissetmeksizin bir Bozüyük sabahında açılıverdi. Bilecik istikametine giden trenin yük vagonundaki son yolcular olarak bizler kalmıştık. Vagonun kapağını yarı açık tutarak ağır aksak giden trenden etrafı izlemek için ayaklarımı dışarı sarkıtmış vaziyette zemine oturdum. Buğday tarlalarının ancak boy vermeye başlamış başaklarını seyrederken velut, mümbit lakin gariban Anadolu'nun bu topraklarını bir başıma izleyip yalnızlığımla baş başayken vaziyetimi bozan kol ağası Rüstem Bey oldu. Rüstem Bey de benim gibi vagonun zeminine oturdu. Sol omzunu vagon kapağına dayayıp bir ayağını da zemine koydu. Zemine koyduğu ayağının olduğu bacağının diz kapağının üstünde tuttuğu elinde de yamçısı duruyordu. Konuşmak ister gibi bir hali vardı. Hiç istifini bozmadan tarlaları izlemeye devam ediyordum. Rüstem Bey elindeki yamçıyı tarlaların uzağındaki tepelere doğru çevirerek söze girdi. ''Şu tepeler var ya, oralar Söğüt tarafı, aksi istikametteki tepelerse Doman iç yaylaları.''
''Buralardan gözüküyor mu oralar?''
''Yok, gözükmez. Lakin bu istikamettedirler.''
''Keşke tren oralardan geçseydi.''
''Ecdadın daha küçük bir beylikken at sürdüğü, devran döndüğü, koca Bizans'ı yendiği küçük bir aşiretken dahi yendiği yerler işte oralar. Hani diyordu ya Namık Kemal, ''Biz ol nesli kerimi dude-i Osmaniyanız kim?'' Muhammerdir seperayemiz hu nihamiyetten. Biz ol âli-i himer erbab ciddü iştihadız kim? Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten.
Harp okulunda ve hatta askeri idadede talebeyken Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın, Şinasi'nin mısralarını tüm talebeler adeta bir koro gibi ezbere bilir, ezbere söylerdik.
Ne coşardık o Osmanlı milleti sözünden. Ne inanmışlık vardı bizde Osmanlılık ruhuna. Ölmesin istiyorduk. O ruh uğruna Namık Kemal Bey ve Ziya Paşa sürgünleri göze aldı. O ruh uğruna diyar-ı Osmani'nin en uzak köşelerine koşarcasına gitti harbiyeli gençler. Fizan'a mı gitmedik, Bağdat'a mı, Yemen'e mi, yoksa Rodop dağlarına mı, Munzur dağlarına mı? Yeter ki vatan olsun gideceğimiz yer. Yeter ki Osmanlı milletinden insanlar olsun gideceğimiz yerdeki der. Heyhat, gel gör ki yenilgiden arta kalan bir avuç Türk, bir avuç Anadolu çocuğu. Döndük yine o aşiret günlerine. İşte o aşiretin menbaı buralardır. Şu gördüğün ovalar, yaylalar, tepeler, sade bir kayı damgası taşıyan ceddimizin atlılarının at koşturduğu yerlerdir. Küçük ama Muzaffer Beyliğin.
Ve biz o küçük ama Muzaffer Beylik'ten türeyip Namık Kemal'in dediği gibi cihangirane bir devlet haline gelmişken muzafferliği unutup mağlup olmuş ecdat torunlarıyız, öyle mi?
Cevabı belli bir suale cevap vermek dahi boşa nefes tüketmektir. Ama öyle.
Yenildik. Fransızlara terk ettiğimiz vatan beldesinden bu yana bu yenilgi hali iyice içime sinerek yerleşti. Yerleşti ama içinde neden, niçin, nasıl soruları dolu olan cümlelerle yerleşti.
Rüstem Bey son sözlerim üzerine yamçısını yanına koydu, yüzünü buruşturdu. Kaşlarının birini indirdi, diğerini kaldırdı. Yanaklarını bir şişirdi, bir soldurdu. Burnundan ses getirircesine soludu. Zeminde duran ayağının ucunu tempo tutar gibi zemine vurmaya başladı. Elini ceket cebine attı, tütün tabakasını çıkardı. Bir tütün kağıdı ve az bir miktar tütün alıp sardı. Ağzına yerleştirip çaktığı kibritle ateşledi. Bir nefes alıp bıraktı ve boşluğa doğru döndü. Yüzüme dahi bakmadan ezberden bir metin okurmuşçasına konuşmaya başladı. Adına tütün denilen bu şey insana hiçbir faydası olmayan ve yalnızca avutan, sonra da ciğerlerini işe yaramaz hale getirdikten sonra insanı sanatoryumlarda verem hastalarının, akciğer hastalarının yanına mahkum eden beyhude bir varlıktır. Lakin bizi esir ettiği günden bu yana onu yenemiyoruz. Onun beş para etmez lüzumsuz bir şey olduğunu bile bile onu terk edemiyoruz. O halde neden bunu kullanıyoruz? Daha doğrusu bu mendeburun bu memlekette yaşamasına neden müsaade ediliyor? Koskoca Sultan Murat bununla savaşmış, lakin memleketten izini silip atamamış. Nasıl bir şeydir bu tütün? Ya adına içki denilen mendebur? Kopmak kolay olmuyor işte. Tütünü İspanyollar sayesinde öğrendik. Latin Amerika'dan getirdiler buralara. Hatta adına tabaka dediğimiz şu tütün kabı dahi adını İspanyolca tobacco'dan alır. İspanyollar da Latin ve Kuzey Amerika'yı istila eden diğer Avrupalılar da aynı noktaya vurmuşlardı. Zayıf noktalara. Harplerin kadim taktiği budur. Zayıf yönü bul ve oraya vur. Nasıl ki insanla şeytan arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir harp vardır ve şu elimde tuttuğum tütün dahi şeytanın, yani kötünün yanındadır ve şeytan zayıf moral anımı kollar da beni aldatarak bunu elime tutuşturur. İşte düşman da böyle yapar. Şimdi bu kadar peşrevden sonra senin merakını celbeden o neden, niçin ve nasıl sorularına gelelim. Bu arada şeytanı unutma. Şeytan bazen düşmanın kılığına girer, bazen de senin kılığına girer. Ahmak kişi şeytanı içinde taşır. Çünkü kendine kötülük eder ve unutma ki şeytan yalnızca kötülük eder.
Gelelim neden, niçin ve nasıl?
Çok sordun ve çok cevap buldun değil mi?
Kendimce.
Ben Balkan Harbi'nden beri cevap bulmaya çalışıyorum. Bir türlü asıl cevabı bulamıyorum. Ana damara inemiyorum. Yenildik işte deyip geçip gidesim geliyor. Lakin vatanı kaybetmek varken işin ucunda kestirip atamıyorum. Günlerdir Anadolu'muzun mümbit ama bahtsız topraklarında seyahat ediyoruz. Geçtiğimiz her yerde fukaralığı ve yalnızlığı temaşa ediyoruz. Biliyor musun, Çanakkale cephesinde yendiğimiz İngiliz kumandanlardan bir isim vardı. General Birdwood, Anzakların babası diyorlar ona. O da düşünen bir adam, kafa yoran bir adam. Bu yüzden onunla düşman saflarda da olsak kıymete haiz bir adam. General Birdwood'a atfedilen bir görüş vardır. Çanakkale Harbi'nden sonra üstlerine verdiği raporda Çanakkale'de yenildiklerini ve ne kadar üstün olurlarsa olsunlar bu cephede kazanmalarının artık mümkün olmadığını bildirir. Akıllı bir asker. Aldığı mağlubiyeti kabullenmek zorundadır değil mi?
Evet.
General Birdwood da öyle yapıyor. Lakin hiçbir asker kişi mağlubiyeti öylece kabullenmez. Bunun yerine zafere giden yollar varsa şayet o yolları araştırır. Meşhur Hannibal gibi. Demiş ki Hannibal, ya yeni bir yol bulunur ya da yeni bir yol açılır. Ne kadar doğru bir söz. Bununla beraber iki tarafta kabul etmedikçe savaş sona ermez derler.
General Birdwood bu yolları araştırmış galiba.
Keşke araştırmasaydı. Lakin dedim ya, kıymete haiz bir insan olarak görüyorum ben onu. Bizi yenen aslında Birdwood'du. Ne Allenby, ne General Nixon, ne de Archibald Murray'di bizi o yendi.
Nasıl?
Çanakkale Savaşı'ndaki mağlubiyetten iyi bir ders çıkarmıştı. Üstlerine verdiği raporda Türkleri en zayıf yerlerinden vurmalıyız demiş. Neresi sorusuna da fakirlikleri cevabını vermiş. Rivayet odur ki bu zayıf yönümüz olan fakirliğimizden istifade etmek için savaşı tüm Osmanlı topraklarına yayma fikri onun eseriymiş. Çünkü böylece geniş bir coğrafyaya bizim gibi hem teknik hem de mali yönden zayıf bir memleket yetişemeyecekti.
Asıl cevap bu mudur?
Hayır, asıl cevaba giden ipuçlarından biridir.
Ben o asıl cevabı arıyorum. Siz ise adeta bilmece oyun oynuyorsunuz.
Bilmece içinde olduğum, hatta olduğumuz doğrudur. Olmalıyız da o cevabı arayacağız. Bulduğumuz vakit soruyu da cevaplamış olacağız. Lakin dönüp dolaşıyor, iş teknik zayıflığa, mali yetersizliğe geliyor.
Hepsi de dönüyor, dolaşıyor, cahilliğe geliyor. Cahillikse tembellikten ve yetersiz, zalim, geri idarecilerden geliyor.
Cevap sakın bunlar olmasın.
Bilmem, emin değilim.
Gördün mü, sen de emin olamıyorsun.
Olunca işler bitecek mi?
Hayır, sorunun cevabını bulunca asıl işler başlayacak. Şimdilik tek vazifemiz var, memleketin istiklali.
Memleketin istiklali yeni ödevimizdi. Kaybedilen istiklal, bu ödevi hiç aklımızdan çıkarmayacaktık. Rüstem Bey ile aramızda geçen bu diyalogla açık edilen ödevimiz kim bilir daha nice idraklerin de ödevi halini çoktan almıştı. Tüm mesele bu ödevin yapılışı ile ilgili müşterekleri ve iştirakçileri bulmaktı. 4 yıllık Cihan Harbi, 2 yıllık Balkan Harbi ve 1 yıllık Trablusgarp Harbi ile toplamda 7 yıllık harp yorgunluğu ve bitkinliğinden sonra müşterekleri bulsak da bitkin bir insan kaynağı içinde iştirakçileri bulabilecek miydik? Ben dahi her türlü gönül üzgünlüğüme rağmen bazen ailemi düşünürken, ki aldığım yılgınlık hissiyatıyla artık harbin ve harplerin benim için bittiğini düşünürdüm, bu düşünce benim düşünce alemimde ve idrakimde zaman zaman canlanırken, Adana'dan biri her memleket istasyonunda indirdiğimiz şu cahil, fakir, gariban Mehmetçikleri bu denli bitkinlik ve yılgınlıktan sonra tekrar güdülemek mümkün olacak mıydı? Gerçi Ankara istasyonundaki o Mehmetçiğin düşünce hali cesaretimi arttırıyordu. Ama diyordum bazen kendimle baş başa kalınca, bu harp bitti ve yenildik. Artık kendimizin restorasyonuna bakmalıyız. O vakit aklıma kolağası Rüstem Bey'in iradesi, terk ettiğimiz vatan topraklarında dalgalanan Fransız bayrakları, babamın mektuplarla anlattığı Rus işgali geliyordu. İşte böylesi gitgeller içindeki tren yolculuğumuz Sakarya ve İzmit istasyonlarında da indirdiğimiz birkaç Mehmetçiğin vedalaşmasından sonra son durak olan Haydarpaşa istasyonuna kadar durmaksızın hareket etmek üzere trenimizin son hamlesiyle bitme aşamasına geldi. Durmaksızın gece boyu da ilerleyen trenimiz bizi sabaha karşı Haydarpaşa'ya getirirken, kızıl toprağa geldiğimizde gözlerimizin önünden boğaza doğru yol alan devasa bir İngiliz zırhlı gemisi geçiyordu. İstanbul'u askerlik vazifem için terk ettiğimde gözlerimin önünden Karadeniz'e doğru açılan ve memleketimizin kaderini değiştiren Yavuz zırhlısının boğazdan çıkışını görmüştüm. Yavuz güya zafere gidecek yolu açmak için Karadeniz'e açılıyordu. Oysa şimdi mağlubiyetimiz içinde Çanakkale'de nicesini sulara gömdüğümüz o zırhlılardan birisi hiçbir tehdide ve engellemeye maruz kalmadan İstanbul'daydı ve boğazdan içeri giriyordu. Bu yürek burkan manzarayı hızı iyice düşen trenin vagonunda ben ve Rüstem Bey de dahil tüm askerlerimiz ayakta ve derin bir sükût içinde izliyorduk. Karşımızda devasa ve muzaffer bir İngiliz zırhlısı ve o zırhlının arkasında minareleri ile mahzun mahzun duran Fatih'in Ayasofya'sı, Kanuni'nin Süleymaniye'si, 1. Ahmet'in Sultanahmet'i. Dünyaya nizam veren padişahların mekanı olan Topkapı Sarayı'nın külhanları. Bu elin manzara önünde geçişini izlediğimiz zırhlı, bizim trenimizin hızını düşürmesine paralel olarak hızını düşürdü. Manevra yapıp bordasını Galata Kulesi tarafına çevirirken, Haydarpaşa'ya yaklaştığımız sırada zırhlının en öndeki topunun ucu, adeta Almanlarca inşa edilen Haydarpaşa Gar binasının en üst kulesine değermişçesine bir görüntü oluşturmuştu. Ne manalı bir görüntü olmuştu bu! Bizi harbe sürükleyen İngilizlerin, Fransızların, Rusların ezici askeri gücüyken onlara karşı cesaret veren de Almanların teknik üstünlüğü ve son 40 yıldır bize yakın duran siyasetleri olmuştu. Lakin Almanların bize yakın duran siyasetleri bitmese de maalesef teknik üstünlükleri İngilizlerin ve müttefiklerinin ezici askeri gücü karşısında yenilgiyi tatmıştı. Bizi de beraberinde mağluplar grubunun içine yuvarlamıştı. Tüm vagonlardaki askerler Haydarpaşa garına ayakta girdik. Sanki Anadolu'ya geçerken ilk ayrılık yerimiz olan ve kaderimizin şu an itibarıyla geldiğimiz safhasının başlangıcı olan bu yere saygı göstererek giriyorduk. Kimselerin bizi karşılamadığı istasyon binasında her asker torbasını alarak kendisini karşı tarafa geçirecek motorlara doğru yürümeye başladı. Benim için de artık yolculuk sona ermişti. Gar binasının dışında toplu bir helalleşmeden sonra hem mahiyetimdekilerle hem de kolağısı Rüstem Bey ile vedalaştım. Ben zaten bir ihtiyat zabiti olarak vazifemi tamamlamıştım. Lakin muvazzaf bir zabit olan Rüstem Bey vazifesine devam edecekti. Rüstem Bey terhis vakti gelmemiş bir avuç askeri dağılarak karşıya geçecekti. Onunla son konuşmamızı yaptığımız bu anda bana Adana'dan beri telkinde bulunduğu, milletin kendi kaderini kendisinin çizeceği telkinini yeniden yaptı. Rüstem Bey bu çağrıya inandığını zaman zaman yenileyerek ve iyiden iyiye hissettiriyordu. Kendimi karşı tarafa geçirmek için bir motor buldum. Muzaffer İngiliz zırhlısının yanından geçerken aklıma gelen nice şehitlerimiz nedeniyle acıklı duygulara bürünerek başımı ulu mabetlerin minarelerine çevirip de bakışlarımı onlara mıhlayarak geçmek istedim. Bu İstanbul şehrinin en güzel yönlerinden biriydi bu minareler. Ne zamanki sıkıntıya düşse insan, o minareler maneviyatı güçlü olanların ruhlarına manevi havasıyla bir ferahlık verirdi. Maneviyatı güçlü olmayan maddeciler içinse zerafeti ve estetiğiyle bir gönül hoşluğu kazandırırdı. Eski azametli ve kudretli günlerden kalan bu güzel yadigarların silüetinde bir de bugünün zillet ve acziyet ahvali içinde şu İngiliz zırhlısının toplarının namlularının çevrildiği tehdide rağmen yine de bize moral bahşediyordu minareler. Tam da bu vakitte Süleymaniye'nin uzakta duran minarelerinden dördünden birden bir sala okunmaya başladı. O susmamış duran ve hala okunabilen salalar eşliğinde nedenli bir moral kaynağı olduklarını sesli olarak da gösteriyordu minareler ve tabii ki ulu mabetlerimiz olan camiler. Bu acıklı duygular içinde aslında onların temsil ettiği Rabbimden başka yönelebileceğim olmadığı gibi beni ve bu milleti sahiplenecek başkaca ne olabilirdi ki sorusunu yönelttim kendi kendime. Çaresizlik hallerinde insanın sığınabileceği Allah'tan başka ne vardı ki? Marifet çaresiz kalmadan da ona sığınmaktı. Rüstem Bey ile cevabını aradığımız sorunun cevaplarından biri de sakın bu olmasındı. Öyle bir soruya cevap arıyordu ki tek cevabı olmayan bir soruydu bu soru. Cevaplardan birisi de Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı kalmamaktı. Muhakkak bu teşhis doğru cevaplardan biriydi. Şimdi İstanbul'a geldiğimde gördüğüm üzere hatıralarım canlanıyordu. Beyoğlu eğlenceleri içinde beyhude vakit harcadığım Ahmet Salih ve onun yalnızca menfaat kokan kokuşmuş dünyası. Rahmi Ağa'nın dindar ama geri kalmış bir teslimiyetçi ve tepkici dünyası. Memleket için çareler arayan ama başsız ve siyaset cahili aydın dünyası. Oysa ne diyordu Allah? Oku! Ahiret hayatını unutma ama dünyadan da nasibini ihmal etme. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve daha nice ayetler. Ben de dahil olmak üzere ve sözüm ona dindar denilenler de dahil, bu emirlerin ve yasakların neresindeydik günü kurtarmanın dışında? Dindarlar ahirete gömülmüş dünyayı unutmuşlardı ve dünya şimdi bu İngiliz zırhlısı olarak ve topları da minarelere çevrilmiş vaziyette bekliyordu. Aydınlar hodbin ve aslında cahil olarak ve yeterince üretememiş biçimde medeniyetin karşısında ve yine bu İngiliz zırhlısının toplarının namlularının ucunda korku içinde bekliyordu. Halk, devlet, saltanat verimli çalışmamanın bedelini aynı zırhlının toplarının tehdidiyle ödüyorlardı. Yalnızca ödedikleri bedel topların tehdidi olmamıştı. Zira tam da bindiğim motor zırhlının yakınına doğru gelirken megafonla zırhlıdan bir şeyler söylediler. İngilizce konuştukları için ne konuştuklarını anlayamadık. Bu sırada zırhlının güvertesinde gemi düdüklerinin sesi duyuldu. O sırada ağır gövdesini çevirmeye başlayan zırhlının arka tarafında kalan bir yelkenli sandal alabora olmaya başladı. El kol işaretleri ve seslenmelerle zırhlıdakileri uyarmaya çalışsak da oralı bile olmadılar. Ve zırhlının ağır gövdesinden darbe yiyen yelkenli ve içindekiler feci şekilde can verdiler. Bu elim manzara karşısında zırhlının gövdesinde kalan birkaç tayfa el kol işaretleriyle kızgınlıklarını gösterdikten sonra boş verip gittiler. Evet, İngiliz zırhlısı yalnızca tehdit etmiyordu, etiyle kanıyla can da alıyordu. Onun bu yaptığı karşısında hesap soracak hangi muhatabımız veya hesap sorduracak hangi gücümüz olacaktı? Savaşın kaybeden tarafında yer aldığımız için mütareke şartları gereği büyük oranda silahtan da arındırılmıştık. Arındırılmasak ne olacaktı ki? Bu elim manzara karşısında Çanakkale cephesinde onları nasıl durdurduğumuzu hatırlayınca ve bu hali görünce içim parçalandı. Gözlerime biriken yaşlara engel olamadım. Nice Mehmetçik işte bu türden acımasız ve gaddar sahneler yaşanmasın diye şehit olmuşlardı. Ankara'da karşılaştığım Bayat Türkmeni ihtiyara hak vermemek mümkün müydü? Mağlubiyetin yegane ilacı zafer kazanmaktı. Yoksa müstevli güçlerin insaf çarkları arasında beyhude bir bekleyişten başka payımıza düşecek bir şey yoktu. Motor kaptanımız bu kanlı sahneden oldukça fazla etkilenmiş olsa da kendini çabuk toparladı ve yaptığımız manevralarla motorunu zırhlının tesirinden kurtararak açığa aldı. Boğazın açık sularında karşı kıyıya doğru yol alırken uzaklardan yeni zırhlıların geldiğini görüyorduk. Bayrakları dahi seçilebilen Fransız ve İngiliz zırhlıları ve diğer savaş gemileriydi bunlar. Napolyon'un yıllar öncesinden söylediği İstanbul'u alan dünyaya hükmeder sözünün en net şekilde farkında olarak beraberce geliyorlardı. Anlaşılan oydu ki kimsenin kimseye İstanbul'u tek başına bırakmaya niyeti yoktu. Tabii ki bizim de. En azından gönlümüzde sakladığımız duygu ve o duygunun yönettiği düşünceyle. 16. ayrımın sonu. Sayfa 174.